Ayrım 4.
Üç kardeş birbirimize baktık. Uzun bir sessizlik oldu. Odanın küf, mobilya cilası, eski sabun, belki nane şekeri, biraz lavanta ve kolonya ve toz koktuğunu da düşündüm. Bana anlatacak bir şeyiniz yok mu? Buraya arabayla geldik babaanne, dedi Metin. İstanbul'dan burası tam 50 dakika sürüyor. Her seferinde söyler bunu ve her seferinde babaannenin inatçı yüzü bir an oyalanmış gözükür. Ama sonra hemen eski haline döner. Siz eskiden kaç saatte gelirdiniz babaanne, dedi Nilgün sanki bilmiyormuş gibi. Ben bir kere geldim, dedi babaanne gurur ve zaferle. Bir an nefes alıp ekledi. Hem bugün ben soracağım, siz değil. Alışkanlıkla söylediği bu sözden de hoşlandı galiba ve bir süre bir soru düşündü. Ama sonra sorarken anladı istediği gibi zekice bir soru soramadığını. Nasılsınız bakalım? İyiyiz babaanne. Sanki bir yenilgiye uğramış gibi öfkelendi. Yüzünü hiddetle ekşitti. Küçükken bu surattan korktuğum zamanlar olmuştu. Hep arkama yastık koy. Bütün yastıklar arkanızda büyük hanım. Ben bir tane daha getireyim mi babaanne, dedi Nilgün. Sen ne yapıyorsun bakayım? Babaanneciğim, Nilgün üniversiteye başladı, dedim ben. Benim de dilim var. Sen ne yapıyorsun? Gelecek yıl liseyi bitireceğim, dedi Metin. Sonra Amerika'ya gideceğim, dedi Metin. Ne var orada, dedi babaanne. Zenginler ve uyanık insanlar, dedi Nilgün. Üniversite, dedi Metin. Hep birlikte konuşmayın, dedi babaanne. Sen ne yapıyorsun? Boş evde pineklediğimi, yemek yiyip televizyonun karşısında uyukladığımı söylemedim. Daha dün sabah tarih denilen şeye olan inancımı yitirmekten korktuğumu ve karımı özlediğimi de söylemedim. Doçent oldu o babaanne, dedi Nilgün. Babaanne, sizi çok iyi gördük, dedim ben umutsuzlukla. Karın ne yapıyor, dedi babaanne. Geçen gelişimizde söylemiştim ya babaanne, dedim. Boşandık biz. Biliyorum biliyorum, dedi. Ne yapıyor şimdi o? Yeniden evlendi. Odalarını hazırladın değil mi sen bunların, dedi babaanne. Hazırladım, dedi Recep. Başka anlatacak bir şeyiniz yok mu? Babaanne, İstanbul çok kalabalık oldu, dedi Nilgün. Burası da kalabalık, dedi Recep. Otursana Recep şuraya, dedim ben. Babaanne, bu ev çok eskimiş, dedi Metin. Ben iyi değilim, dedi babaanne. Çok eskimiş babaanne, burayı yıktıralım, apartman yaptıralım, siz de rahat edersiniz. Sus, dedi Nilgün. Seni duymuyor. Şimdi sırası değil. Ne zaman sırası? Hiçbir zaman. Bir sessizlik oldu. Havası sıcak odada eşyaların kendi kendilerine genişleyip çıtırdadıklarını duyar gibi oldum. Pencereden içeri ölü, sanki yıllanmış bir ışık giriyordu. Bir şey söylemeyecek misin, dedi babaanne. Babaanne, yolda Hasan'ı gördük, dedi Nilgün. Büyümüş, kocaman olmuş. Babaannenin dudakları bir tuhaf kıpırdandı. Ne yapıyorlar onlar, Recep, diye sordu Nilgün. Hiç, dedi Recep. Yokuştaki evde oturuyorlar. Hasan lisede. Ne anlatıyorsun onlara, diye bağırdı babaanne. Kime anlatıyorsun? İsmail ne yapıyor, dedi Nilgün. Hiç, dedi Recep. Piyango satıyor. Ne anlatıyor size, diye gene bağırdı babaanne. Benimle konuşun, onunla değil. Hadi sen çık dışarı. Recep, git mutfağına in. Bir zararı yok ki babaanne, dedi Nilgün. Dursun burada. Sizi hemen kandırdı değil mi, dedi babaanne. Ne söyledin onlara? Hemen kendini acındırdın mı? Hiçbir şey söylemiyorum büyük hanım, dedi Recep. Demin gördüm ama konuşuyor, anlatıyordun. Recep çıktı, bir sessizlik oldu. Hadi Nilgün, sen bir şeyler anlat, dedim ben. Ben mi, dedi Nilgün. Ne söyleyeyim? Biraz düşündü sonra. Her şey çok pahalı oldu babaanne, dedi. Kitap okuya okuya her şeyi unuttuğunu söylesene, dedi Metin. Zavallı ukela, dedi Nilgün. Ne konuşuyorsunuz, dedi babaanne. Bir sessizlik daha oldu. Hadi babaanne, dedim ben. Biz kalkalım da odalarımıza yerleşelim. Daha yeni geldiniz, dedi babaanne. Nereye? Bir yere değil, dedim. Daha bir hafta buradayız. Demek söyleyecek bir tatlı lakırdınız yokmuş, dedi babaanne. Tuhaf bir zafer havasıyla biraz gülümsedi de galiba. Yarın mezarlığa gideceğiz, dedim düşünmeden. Recep dışarıda kapının önünde bekliyordu. Bizi teker teker odalarımıza soktu. Pancurları açtı. Bana gene kuyuya bakan odayı hazırlamış. Küf, çarşaf ve çocukluk kokusunu hatırladım. Eline sağlık Recep, dedim. Odayı ne güzel yapmışsın. Havlunuzu buraya astım, dedi, gösterdi. Sigara yaktım. Birlikte açık pencereden dışarı bakıyorduk. Sordum. Recep, nasıl bu yaz Cennetisar? Kötü, dedi. Eski tadı kalmadı. Nasıl yani? İnsanlar bir kötü, acımasız oldular, dedi. Döndü, anlayış bekleyerek yüzüme baktı. Sonra birlikte plajın uğultusunu dinleyerek uzaktaki ağaçların arasından gözüken sokağı ve denizi seyrettik. Metin geldi. Abi, arabanın anahtarını verir misin? Gidiyor musun? Bavulumu çıkarıp gidiyorum. Bizim bavullarımızı da yukarı çıkarırsan arabayı yarın sabaha kadar sana veririm dedim. Siz şey etmeyin Faruk Bey, ben çıkarırım diyordu Recep. Sen şimdi arşive gidip vebayı aramayacak mısın dedi Metin. Neyi arayacaksınız dedi Recep. Vebayı artık yarın ararım dedim. Hemen içmeye mi başlayacaksın dedi Metin. Sana ne benim içkimden dedim ama öfkelenmemiştim. Doğru dedi Metin. Arabanın anahtarlarını aldı gitti. Bir şey düşünmeden biz de Recep'le birlikte Metin'in arkasından yürüdük, merdivenleri indik. Sonra aklıma mutfağa gidip buzdolabını karıştırmak geldi. Ama küçük merdivenleri indikten sonra mutfağa gideceğime öte yana saptım. Recep'in odasının önünden geçerek dar aralığın ucuna gittim. Recep arkamdaydı. Çamaşırın anahtarı hala burada mı dedim. Kapı kasasının üzerine elimi uzatıp tozlu anahtarı buldum. Büyük hanım bilmiyor dedi Recep. Söylemeyin. Anahtarı çevirdikten sonra kapıyı açmak için iyice zorlayarak itmem gerekti. Arkasına bir şey düşmüş olmalı. Baktım şaşırdım. Toz içinde bir kuru kafa. Kapıyla sandık arasına sıkışmış. Yerden alıp üfledim. Neşeli gözükmeye çalışarak Recep'e gösterdim. Hatırlıyor musun bunu? Efendim? Sen buraya hiç girmiyorsun galiba. Tozlu kuru kafayı üzeri kağıtlarla dolu bir sehpanın kenarına bıraktım. Elime aldığım bir cam boruyu çocuk gibi salladım. Sonra paslanmış bir terazinin kefelerinden birine koydum. Recep kapı eşiğine durmuş susuyor, benim dokunduklarıma korkuyla bakıyordu. Yüzlerce küçük şişe, cam kırıkları, sandıklar, kutunun içine atılmış kemik parçaları, eski gazeteler, paslı makaslar, cımbızlar, anatomi ve tıp üzerine Fransızca kitaplar, kutular dolusu kağıt, tahtalara yapıştırılmış kuş ve uçak resimleri, gözlük camları, yedi renge bölünmüş bir daire, zincirler, küçükken pedalına basıp arabacılık oynadığım dikiş makinesi, tornavidalar, tahtalara iğnelenmiş böcek ve kertenkeleler, üzerlerinde İnhisarlar İdaresi yazan yüzlerce boş şişe, ecza şişelerine doldurulmuş, etiketlenmiş türlü çeşitli tozlar, bir saksı içinde de mantarlar. Mantar mı onlar Faruk Bey dedi Recep. Evet, işine yararsa al. Galiba korktuğu için odaya girmiyordu. Gittim verdim. Sonra üzerine eski harflerle Doktor Selahattin'in her sabah 2-6, öğleden sonra 8-12 arasında hasta kabul ettiğini yazan pirinç levhayı buldum. Bir an yalnızca matrak bulduğum için değil, anısı için de pirinç levhayı alıp İstanbul'a götürmek geldi içimden. Ama tarihten ve geçmişten tuhaf bir nefret ve korkuyla tiksinince tozlu eşyalar arasına fırlatıp attım. Sonra kapıyı kilitledim. Recep'le mutfağa doğru yürürken merdivenlerin aralığından Metin'i gördüm. Söylenerek bavullarımızı yukarı çıkarıyordu. 5. Faruk'un ve Nilgün'ün bavullarını yukarı çıkardıktan sonra soyundum. Mayomu ve yazlık elbiselerimi giydim. Dolu cüzdanımı aldım, aşağı indim. Eski ve çürük Anadolu'ya binip gittim. Vedatların önünde arabadan indim. Mutfaklarında çalışan hizmetçiden başka evlerinde hiçbir hareket yoktu. Bahçeden evin arka tarafına geçip pencereyi hafif itince yatağında yatan Vedat'ı görüp sevindim. Sıçrayıp odaya kedi gibi atladım ve Vedat'ın başını yastığa bastırdım. ''Şaka mı bu şimdi hayvan herif?'' diye bağırdı. Gülümsedim. Keyifliydim. Ne var ne yok? Ne zaman geldin sen?'' dedi. Önce cevap vermedim. Odada göz gezdiriyordum. Duvardaki o tatsız çıplak kadın resmiyle birlikte her şey geçen yılki gibiydi. Sonra sabırsızlandım. ''Hadi'' dedim. ''Hadi oğlum kalksana.'' ''Ne yapacağız bu saatte? Ne yapıyor herkes öğleden sonraları?'' ''Hiç. Kimse yok mu yoksa?'' ''Yoo, herkes burada. Yeni gelenler de var. Nerede toplanıyorsunuz?'' ''Ceylanlarda'' dedi. ''Yeni geldiler onlar.'' ''İyi, hadi gidelim oraya. Ceylan daha uyanmamıştır.'' ''O zaman gidip başka bir yerden denize girelim.'' dedim. Ben dokuma fabrikatörleriyle demir tüccarlarının gerizekalı oğullarına matematik ve İngilizce öğretmekten daha bu yıl bir kere olsun denize girmeye fırsat bulamadım. ''Yani Ceylan'la ilgilenmediğini mi söylemek istiyorsun? Kalk bari Turgay'a gidelim.'' Turgay'ı basket genç takımına çağırmışlar biliyor musun? Beni bu ilgilendirmiyor. Ben basketi bıraktım. Daha iyi iğnekleyebilmek için değil mi? Bir şey söylemedim. Vedat'ın güneşte yanmış, sağlıklı, huzurlu gövdesine baktım ve düşündüm. Evet, ben derslerime çok çalışırım. Sınıfımda birinci olmazsam canım iyice sıkılır ve benim gibilere de inek denildiğini bilirim. Ama benim babamın beni 10 yıl sonra başına geçireceği takım tezgahları fabrikası yok. İplik fabrikası yok, demir deposu ve dökümhanesi ya da Libya'da aldığı küçük de olsa bir ihalesi ve hatta bir ihracat ve ithalat bürosu da yok benim zavallı babamın. Benim kaymakamlıktan istifa etmiş babamın yalnızca bir mezarı var, yılda bir kere babaanne evde ağlamasın diye gideriz, orada ağlar. Sonra sordum, Peki başka ne yapıyor herkes? Yüzükoy'un yattığı yataktan Vedat'ın kalkmaya niyeti yoktu. Ama hiç olmazsa ağzını yastığın kenarına getirecek kadar kıpırdandı ve anlattı. Mehmet'in İngiltere'den bir hemşire kızla döndüğünü anlattı. Kız şimdi Mehmetler'de kalıyormuş. Ama ayrı odalarda yatıyorlarmış ve kız dediği aslında 30 yaşında bir kadınmış. Ama bizim kızlarla iyi anlaşıyormuş ve Turan ben biliyormuşum askerdeymiş. Nereden bileyim diye düşündüm. Ben kışları Ankara ve İstanbul sosyetesiyle değil okul yatakhanesiyle teyzemin evinde geçiriyorum. Ve biraz para içinde senin gibi aptal zengin çocuklarına matematik, İngilizce ve poker dersleri veriyorum. Ama bir şey söylemedim ve Vedat Turan'ı artık oğlunun adam olmayacağına karar veren babasının askere yolladığını söyledi. Babası torpil de yapmamış, er hayatı onun aklını başına getirirmiş demiş ve ben aklı başına gelmiş mi diye sorunca da Vedat ciddi ciddi bilmediğini söyledi. Turan'ın 15 gün izinli geldiğini söyledi ve Turan'ın Hülya ile karıştırmaya başladığını söyleyince ben düşüncelere daldım. O sırada Vedat bir de Fikret diye yeni bir herif olduğunu ekledi ve hemen Vedat'ın ona hayran olduğunu anladım. Çünkü bu Fikret için kral herif veya kafa dengi diyordu. Biraz sonra da fiberglass teknesinin motoru kaç beygirmiş filan anlatmaya başladı. Benim sinirlerim iyice bozuldu ve bu aşağılık herifi dinlemez oldum. O da bunu anlayınca biraz sustuk ama sonra gene konuştuk. Ablan ne yapıyor dedi. Tam bir komünist o. Onlar gibi de sürekli ben çok değiştim deyip duruyor. Yazık, üzüldüm. Duvardaki çıplak kadın resmine bakıyordum. Selçuk'un kız kardeşi de öyle olmuş dedi fısıldar gibi. Birine aşık olmuş galiba. Ablan için de böyle biri söz konusu mu? Cevap vermedim. Sinirli hareketler yaptım ve bu konudan hoşlanmadığımı anladı. Ağabeyin ne vaziyette peki? Umutsuz dedim. Yalnızca içiyor ve şişiyor. Umutsuz bir uyuşuk. O da mı öyle? Konuştukça öfkelenerek söyledim. O hiçbir şey olamayacak kadar uyuşuk. Ama ablamla iyi anlaşıyorlar doğrusu. Ne yaparlarsa yapsınlar beni ilgilendirmez. Ama biri paradan nefret edecek kadar ideolojik ve öteki de o parayı kazanmak için elini uzatamayacak kadar uyuşuk olduğu için olan bana oluyor. O arsanın üzerinde hala o aptal, tuhaf ve iğrenç eski ev boş boş duruyor. Babaannenle o şey, çalışan adam, orada oturmuyorlar mı artık? Oturuyorlar. Ama oraya yapılacak bir apartmanın bir katında otursalar ne olur? O zaman bütün kış gerizekalı zengin çocuklarına hiperbolün ekseni nerededir? Eksenle odak noktası arasındaki ilişkiler ile R kat sayısının ne ilgisi vardır filan diye çene yormazdım. Anlıyor musun? Gelecek yıl üniversite için Amerika'ya gitmem şart benim. Parayı nasıl bulacağım? Haklısın dedi. Biraz rahatsız oldu galiba. Ben de rahatsız oldum. Çünkü Vedat'ın beni zengin düşmanı sanmasından korkmuştum. Biraz sustuk. Hadi artık denize gidelim dedim sonra. Evet, Ceylan da uyanmıştır belki. Oraya gitmek zorunda değiliz. Herkes orada oluyor. Şimdiye kadar hiç kıpırdamadan yattığı yataktan kalktı. Üzerinde küçük bir mayo dışında çıplaktı. İyi yanmış ve belli ki iyi beslenmiş, güzel, huzurlu bir gövdesi vardı. Rahat rahat, dertsiz, tasasız esnedi. Funda da gelecekti. Vedat'ın gövdesine ve belki de başka bir şeylere sinirleniyordum. İyi peki gelsin. Ama uyuyor. Vedat'ın gövdesine değil duvardaki çıplak kadına bakarak git uyandır o zaman dedim. Sahi uyandırayım değil mi? Kız kardeşini uyandırmak için gitti. Biraz sonra geldi ve hayatı baştan aşağı sorunlarla doluymuş da sigarasız yapamayacakmış gibi hırsla bir sigara yaktı ve bana sordu. Sen hala sigara içmiyorsun değil mi? Hayır, bir sessizlik oldu. Funda'nın yatağında uyuz uyuz yatarak kaşındığını düşündüm. Biraz deniz sıcak mı soğuk mu gibi aptalca şeylerden söz ettik. Sonra kapıdan Funda girdi. Abi nerede benim sandaletlerim? Geçen yıl küçük bir kızdı bu Funda. Bu yıl uzun, güzel bacakları, küçük bir bikinisi var. Merhaba Metin. Merhaba. Ne haber? Abi nerede diyorum benim sandaletlerim? Ağabey kız kardeş hemen kavgaya başladılar. Biri ötekine eşyalarının bekçisi olmadığını söyledi. Öteki de ona geçen gün hasır şapkasının onun dolabında çıktığını ve daha sonra da bağırıştılar. Biraz sonra Funda kapıyı vurup çıktı ve az sonra hiçbir şey olmamış gibi girdi. Ve bu sefer de arabanın anahtarını annemin odasından kim alacak diye başladılar. Sonunda Vedat gitti, biraz tedirgin oldum. Funda başka ne haber? Ne olacak, sıkıntı. Biraz konuştuk. Bu yıl kaçıncı sınıfı bitirdiğini sordum. Lise 1'miş. 2 yıl hazırlık okumuş. Hayır, Alman ve Avusturya lisesinde değil, İtalyan lisesindeymiş. O zaman ona şu kelimeleri mırıldandım. Equipment Electric Brevet Tape. Ansaldo San Giorgi, Genova. Funda bunları bana İtalya'dan getirilen bir hediyenin üstünde mi okuduğumu sordu. İstanbul'un bütün troleybüslerin içinde ön kapıların üstünde böyle anlaşılmaz plaketler olduğunu, o troleybüslere binen bütün İstanbulluların sıkıntıdan patlamamak için böyle şeyleri ezberlemek zorunda olduğunu söylemedim. Çünkü nedense troleybüse bindiğimi söylersem beni küçümseyecekmiş gibi bir duygu uyandı içimde. Sonra sustuk. Krem ve parfüm kokularıyla öğle uykusuna yatan ve kağıt oynansın diye vakit geçiren ve vakit geçsin diye kağıt oynayan ve anne dedikleri o iğrenç yaratığı düşündüm biraz. Sonra Vedat geldi. Elindeki anahtarı sallayarak gösterdi. Çıktık, güneşten pişmiş arabaya bindik. 200 metre gittikten sonra durup ceylanların önünde indik. Heyecanlanmaktan utandığım için bir şeyler söylemek istedim. Burasını çok değiştirmişler. Evet. Çimenlerin içine birer adım arayla serpiştirilmiş taşlara basarak yürüdük. Bir bahçıvan sıcakta bahçeyi suluyordu. Sonunda kızları gördüm ve laf olsun diye konuştum. Hiç poker oynuyor musunuz? Ha? Merdivenlerden indik. Kızlar zarifçe uzanmışlardı. Beni gördükleri aklıma geldi. Düşündüm. Üzerimde pokerden kazandığım parayla İsmet'ten aldığım gömleğim, mayomun üstüne giydiğim Levi's pantolonum ve pantolonumun cebinde de bir ay ahmaklara özel ders vererek kazandığım 14 bin liram var. Sonra boş boş konuştum. Oyun oynuyor musunuz demiştim. Ne oyunu? Size Metin'i tanıştırayım. Zaten tanıyordum Zeynep'i. Merhaba Zeynep, ne haber? İyidir. Bu Fahri Nisa ama öyle deme kızar. Fafa diyeceksin. Fafa güzel bir kız değil. El sıkıştık. Bu da Ceylan işte. Ceylan'ın sert ve hafif elini sıktım. Başka bir yere bakmak istedim. Birden aşık olabileceğimi düşündüm. Ama saçma, çocukça bir düşünceydi. Denize baktım ve telaşlı değil, sakin olduğuma inanmak ve öyle de olmak istedim. Ötekiler beni unutup konuşmaya başladılar. Su kayağı da zordur. Bir kere suyun üstüne çıkabilsem. Ama hiç olmazsa kar kayağı gibi tehlikeli değil. Mayo sıkı olmalı. Kolları ağrıyor insanın. Fikret gelse de başlasak. Canım sıkılmıştı. Ayak değiştirdim, öksürdüm. Otursana yahu dedi Vedat. Çok düşünceli gözüktüğüme inanıyordum. Otursana dedi Ceylan. Ceylan'a baktım. Güzeldi. Evet, ona aşık olabileceğimi gene düşündüm. Az sonra düşündüğüme inandığıma inandım. Şurada bir şezlong vardı dedi Ceylan. Burnunun ucuyla gösterdi. Şezlonga doğru yürürken gördüm. Beton evin alt katının açık kapısının içinde korkutucu mobilyalar vardı. Amerikan filmlerinde zengin ve mutsuz karı kocalar ellerinde viski bardaklarıyla bağırışarak evlilik sorunlarını tartışırlarken böyle mobilyalara otururlar. Sanki evin içinden gelen bu mobilya ve zenginlik ve lüks kokusu bana senin ne işin var burada diyecek gibiydi ama düşündüm ve rahatladım. Ben hepsinden zekiyim bunların. Hala bahçeyi sulayan bahçıvana baktım, şezlongu aldım geri döndüm. Hiçbir zorluk çıkarmadan açılınca onların yanına oturdum ve aşık olup olmadığımı düşünürken dalgın dalgın onları dinledim. Fafa bizim sınıf çok gırgırdı türünden bir şeyler anlatıyordu ve sınıf arkadaşı Ceylan ona şunu da anlat bunu da anlat dediği için bu hikayeler bittiğinde güneşten pişmiştim ve üstelik hala kararsızdım. Sonra şakadan anlamayan vahşi bir herif sanılmak istemediğim için ben de bu gerizekalı hikayelerden biraz anlatmaya karar verdim ve onlara bizim okulda sınav sorularını müdürün odasından nasıl çaldığımızı ayrıntılarıyla anlattım. Ama soruları bazı aptal zengin çocuklarına satarak kaç para kazandığımızı anlatmadım. Çünkü hepsi yanlış anlarlar ve benim kolumdaki bu omega saati bana doğum günümde ya da başka bir gereksiz günde hediye edecek zengin babam olmadığı için yapmak zorunda kaldığım bu küçük iş, babaları sabahtan akşama kadar böyle işler çevirmesine rağmen onlara çirkin gözükür. Bu sırada korkunç gürültülerle bir motorun yaklaştığını duyduk. Hepsi başlarını çevirip baktılar. Fikret'in bu gelen olduğunu anladım. Motoru büyük bir hızla rıhtıma çarpacakmış gibi yaklaştı. Birden su yığını fışkırtarak durdu. İçinden kıyıya zorlukla atladı. Ne haber çocuklar dedi. Bana bir göz attı. Tanıştırayım dedi Vedat. Metin, Fikret. Çocuklar ne içersiniz dedi Ceylan. Herkes Coca-Cola diyordu. Fikret cevap bile vermedi. Yalnızca dudaklarını büküp eliyle bir işaret yaptı. Kafam bozuk derken yapılan işaretti bu. Baktım Ceylan'ın dertlenip dertlenmediğini anlayamadım. Ama başka bir şey anladım. Sizin bu Fikret numarasını ben yıllardan beri bilirim. Kişilik sahibini oynuyor. Çirkin ve aptal olursan hiç olmazsa sesten hızlı giden bir deniz teknen ve ondan daha hızlı giden bir arabanla bir kişiliğin sahibi olmalısın ki kızlar yüzüne baksınlar. Ceylan içkileri getirdi. Ellerinde bardaklar, uzun süre oturdular, konuştular. Müzik dinler misiniz? Akşam nereye gideceğiz? Hani sende bir Elvis var diyordun. Vardı. Nerede o Best of Elvis? Bilmiyorum. Canım sıkılıyor. Ne yapalım? Sonra kelimelerden ve yakan güneşten yorulmuş gibi biraz sustular ve gene konuştular ve gene sustular ve gene konuştular ve sustuklarında görünmeyen bir hoparlörden bayağı bir müzik fışkırdı ve ben artık bir şeyler söylemem gerektiğini düşündüm. Çok sıradan bir müzik bu. Asansör müziği dedim. Amerika'da böyle şeyleri yalnızca uzun asansör yolculuklarında dinlerler. Uzun asansör yolculukları mı? Dedin. Evet, sen Ceylan. Ve o zaman konuştum ben. Senin beni nasıl dinlediğini gözleyerek ve gözlemiyormuş gibi yaparak. Çünkü evet, şimdiden sevdiğime inanıyorum galiba. Utanıyorum ama ben konuştum ve anlattım sana Ceylan. Bu asansör yolculuklarının New Yorkluların hayatlarında ne kadar yer tuttuğunu, Empire State Building'in tam 50 fit ve 102 katlı olduğunu ve buradan çapı 50 millik bir panoramanın gözüktüğünü söyledim. Ama daha New York'a gitmediğimi ve o manzarayı seyretmediğimi söylemedim. Ama bu şehrin nüfusunun Ansiklopedi Britannica'nın bizim okuldaki 1957 baskısına göre 7.891.957 olduğunu ve aynı baskıya göre şehrin 1940'taki nüfusunun 7.454.995 olduğunu söylüyordum ki... Yuh dedi Fafa, inek gibi ezberlemişsin. Dedi ve sen de ona gülünce Ceylan, ben size ezberlemek için ineklemesi gerekenlerden olmadığımı kanıtlamak ve zekamın boyutları hakkında bilgi verebilmek için söz gelimi iki basamaklı bütün rakamları bir anda birbirleriyle çarpabileceğimi açıkladım. Evet dedi Vedat, acayip bir kafası vardır bu herifin. Bütün okul bilir. 17 kere 49 dedi Ceylan. Söyledim. 833. 70 kere 14. 1008. Doğru olduğuna malum dedi Ceylan. Heyecanlıydım ama yalnızca gülümsüyordum ben. Kağıt kalem getireyim mi dedi. Benim sinir bozucu gülümseyişime katlanamayarak o zaman sen yerinden fırladın Ceylan. Ve o korkutucu mobilyaların içine koşup az sonra elinde bir İsviçre otelinin başlıklı kağıdı ve gümüş bir dolma kalemle ve yüzünde hırsla döndün. 33 çarpı 27 891 17 çarpı 27 513 81 çarpı 79 6399 17 çarpı 19 323 Hayır 373 Lütfen bir daha çarp Ceylan. Peki 323 99 çarpı 99 En kolayıdır bu. 9801 Öfkeleniyordun Ceylan. Nefret edecek kadar öfkeleniyordun. Sahiden inek gibi ezberlemişsin. Ben yalnızca gülümsüyordum ve bütün aşklar nefretle başlar diye yazan o bayağı ve aşağılık kitapların belki de doğruyu söylediklerini düşünüyordum. Sonra Ceylan Fikret'in motoruyla su kayağı yaptı ve ben rekabet olgusu hakkında düşüncelere daldım ve gece yarılarına kadar bu düşüncelerle oyalanacağımı hemen anladım galiba. Çünkü Allah kahretsin, inanarak da aşık olduğumu düşünüyordum artık. 6. Uyandım, kalktım, kravatımı ve ceketimi giydim, dışarı çıktım. Durgun, pırıl pırıl güzel sabah. Ağaçlarda kargalar, serçeler. Pancurlara baktım, hepsi kapalı, uyuyorlar. Dün gece geç yattılar. Faruk Bey içti, içerken Nilgün onu seyretti. Büyük hanım da yukarıdan seslenip durdu. Metin'in kaçta gelip yattığını duymadım bile. Gıcırtısından uyanmasınlar diye tulumbayı yavaşça çalıştırdım. Soğuk sabah suyunu yüzüme vurdum. Sonra içeri girdim. Mutfaktan iki dilim ekmek kestim. Aldım kümese gittim. Kapısını açtım. Tavuklar guruldayarak kaçıştılar. İki yumurtayı burunlarından dikkatle kırarak güzelce içtim. Ekmeklerimi yedim. Öteki yumurtaları da aldım. Kümesin kapısını kapamadan mutfağa dönüyordum ki şaşırdım. Nilgün uyanmış, çantasını almış gidiyor. Beni görünce gülümsedi. Günaydın Recep. Bu saatte nereye? Denize. Sonra kalabalık oluyor. Bir girip çıkacağım. Yumurtalar kümesten mi? Evet dedim. Nedense bir suçluluk duydum. Kahvaltı ister misiniz? İsterim dedi Nilgün. Güldü gitti. Arkasından baktım. Dikkatli, titiz, sakınan kedi. Ayaklarında sandallar, bacaklar çıplak. Küçükken çöp bacak. İçeri girdim. Çay için su koydum. Annesi de öyleydi. Şimdi mezarlıkta. Gideceğiz, dua edeceğiz. Anneni hatırlıyor musun? 3 yaşındaydı. Hatırlayamaz. Doğan Bey doğuda kaymakamdı. Sonra 2 yaz onları buraya yolladı. Kucağında Metin, yanında sen, bahçede otururdu annen. Soluk yüzüne bütün gün güneş vururdu. Ama geldiği gibi yüzü bembeyaz, kemaha dönerdi. Vişne suyu ister misiniz küçük hanım derdim. Teşekkür ederim Recep Bey derdi. Koyun şuraya. Kucağında Metin var. Koyarım. 2 saat sonra gelir bakarım. Koca bardaktan anca 2 yudum içmiş.